Ayrım 9.
D. Kentlerde imar izinleriyle büyük arsa rantlarının oluşumu. E. Devlet bankalarının iktidara yakın iş çevrelerine uygun koşullu kredi tahsisi. F. Dış ticarete yanlış faturalama ile ucuz döviz elde etmek. G. İthalat için kota ve döviz tahsisinde kayrılma. Burada sıralanan 7 rant oluşumu biçiminden sadece son ikisi liberal dönemde ortadan kalkmış, diğerleri biçim ve veya kapsam değiştirerek, bazı durumlarda büyük hacim artışları da göstererek 80 sonrasına damgalarını vurmuşlardır. Liberal yılların rant oluşum biçimlerini bazı özelliklerini sonradan eklemek yerine sıralayalım. A. Kitlerin bir bütünüyle işleyişleri özel çıkar ilişkilerinin etkisi altına girmiştir. Örnek olarak SEKA ve İSDEMİR grevlerinin özel kağıt ve çelik üreticilerinin istekleri doğrultusunda uzatıldığı iddiaları vardır. B. Finansal serbestliğinin katkısıyla batık bankaların, finansal kuruluşların hatta firmaların sayısı çok artmıştır. Bunların kurtarılması kamu fonlarının da bu kuruluşların hissedarları ve alacaklarına tahsisi anlamına gelmiştir. C. İhale sistemi idareye çok daha geniş hareket serbestisi verecek yönü değişmiş. Eskiden yolsuzluk sayılması gereken pek çok işlem şimdi yasal haline getirilmiş. Bu tanımsal daralmaya rağmen ihale yolsuzlukları sayı ve değer olarak büyük artış göstermiştir. D. İmar planları ile ilgili normlar gevşetilmiş. İmar izinleri ve aflarla yaratılan kentsel rantlar astronomik boyutlara ulaşmış. Bunların yerel siyasetçilerle hükümet katındaki siyasi kadrolar arasındaki paylaşımı önemli bir çekişme konusu olmuştur. E. Kredi faizlerinin çok yüksek oranlara ulaştığı ortamlarda teşvikli kredi tahsislerinde ve ödenmeyen kredilerle ilgili erteleme, hafifletme gibi anlaşmalarda iktidara yakın iş çevrelerine büyük olanaklar sağlanmıştır. F. İhraç teşvikleri ünlü hayali ihracat olgusuna yol açmış, siyasi iktidar ve yasama organı, geleneksel bürokrasinin ve yargının ısrarlı diretmesine rağmen bu yöntemi desteklemiş ve yaygınlaşmasına yol açmıştır. G. Vergi sisteminde teşviklerle finansal sistemle ilgili uygulamalarda birçok sayıda yasa ve kararnamenin sadece belli iş adamlarını ve çıkarlarını savunmak için kabul edildiğine dair yaygın göstergeler vardır. Vergi teşviklerinin artması ve yaygınlaşması, örneğin turizm sektöründe ve Doğu Anadolu'daki yatırımlarda hak edilmemiş teşviklerin alınmasının büyük kazançlara yol açması sonucunu doğurmuştur. İ. Özelleştirme sürecinin kendisi çok ciddi bir rant yaratma mekanizması oluşturmuş ama bu durum hem blok satışlarda hem de Adana Çimento örneğinde olduğu gibi halka arz yönteminde vahim boyutlarda gözlenmiştir. J. COİ, market maker olma iddiası ile İMKB'ye girmiş, kamu senetlerinin egemen olduğu bu borsada fiyat hareketleri bu müdahalelerle oluşmuştur. Siyasi liderlere sık sık briefing veren COİ'nin borsaya müdahaleleri, aynı liderlerin bazı yakınlarının borsada oynuyor ve kazanıyorum dediği, diğerlerinin borsa bankerliği yaptığı sırada gerçekleşmiştir. Milliyet, Metaş'ın kurtarılması için alınan YPK kararını erken öğrenen bu borsa bankeri mahdumun Metaş hisselerinden yaptığı alım ve satımları belgelemiştir. K. Finansal serbestliği, Merkez Bankası'nın döviz alım satımıyla bankalar arası piyasalardaki gecelik işlemleriyle çok büyük rantlar yaratma olanağını arttırmıştır. Gecelik faiz oranlarının banka ve bono tahvil faiz oranlarının çok üstünde ve altında oynayabilmesi, bu piyasalara girebilen bankalara çok büyük kazanç olanakları getirebilmektedir. 1994'ün ilk 6 ayında Merkez Bankası'nın bu çerçevede 20 trilyon lira civarında faiz ödediği, sadece Mayıs ayında 6 trilyon lira banka kurtarma kredisi tahsis ettiği, bankaları %80 faizle hazine bonosu sunulurken %20 dolaylarında overnight faizle kredi verdiği gibi olgular, liberalizme özgü rant yaratma olgusunun kapsamı hakkında kaba bir fikir veriyor. Türkiye'deki liberal dönem görüldüğü gibi tamamen yeni bazı rant avanta biçimlerini oluşturmuş, yukarıdaki sıralamadaki İ, J ve K kategorileri gibi ihaleler, kentsel arz rantları ve hayali ihracat gibi alanlardaysa eskiden de geçerli olan biçimlerin önemi ve boyutu artmıştır. Özellikle ANAP iktidarıyla başlayan dönem bu süreç açısından şu özgünlükleri de taşımaktadır. Avanta dağıtma süreci giderek kişiselleşmiştir. Cumhurbaşkanıyla, başbakanla, bakanla, belediye başkanıyla bireysel yakınlık, iş adamları için rant sağlamanın gerekli koşulu haline gelmiştir. Gerek Özal gerekse Çiller döneminde iktidar kadrolarıyla iş çevreleri arasındaki ilişkilerin çok yakınlaşması, adeta labalileşmesi bu kişiselleşmiş avanta dağıtma ortamını kolaylaştırmıştır. Aynı olguya bağlı olarak ve liberalizm adına sürdürülen bir anti-bürokratik kampanya içinde geleneksel üst kademe bürokrasisinin yetkileri daraltılmış, ancak aynı yetkiler siyasi katmanlara, doğrudan bakana, başbakana intikal etmiştir. Özal, bürokrasinin en kaliteli öğelerinin teftiş mekanizması içinde yer almasından açıkça yakınmış, sonuçta teftiş işlemlerini pasifleştirerek icracı işlevlere siyasi kadroların doğrudan devamı olan prensleri getirmeyi yeğlemiştir. Bürokrasinin maaşlarındaki aşınma bu süreci hızlandırmıştır. Bu sürecin sonunda burjuvazi ile devlet arasında süregelen ilişkiler ilkelleşmiştir. 1980 öncesinde rant avanta paylaşımının esas olarak nesnel ekonomik konum tarafından, yani faaliyet alanına, işleve, sektör veya endüstriye göre belirlendiği ve bireysel iş adamları arasında görevli olarak tarafsız olan bir ortam ortadan kalkmış, bunun yerine siyasi iktidarla bireysel ilişkilerin belirleyici olduğu bir paylaşım ortamı yerleşmiştir. Bu, sermaye sınıfının egemenliğinin mümkün en ilkel biçimidir. Bu dönüşümler Türkiye burjuvazisinin servet ve sermaye birikimini tüm 20. yüzyıl boyunca büyük ölçüde devletle ilişkileri içinde gerçekleştirmiş olması ve sözde liberal dönemde de bu özelliğini aynen ve belki de artırarak sürdürmesiyle ilgili görülmelidir. 1920'li yılların imtiyazlı şirketleri, 1930'lu yılların devlet ihaleleri, savaş yıllarının vurgun kara borsa ortamı, son iki yıllara damgasını vuran kredi, döviz tahsisleri ve vergi teşvikleri, liberal dönemde ve yukarıda sayılan kimi eski biçimlerin tekrarı, dönüşmesi, kimi de dışa açılma kamu mallarının satışı ve finansal serbest ortamına uygun yeni biçimler alan mekanizmalar. Bunların hepsinin ortak özelliği ancak devletin sırtından servet biriktirebilen bir burjuvazinin varlığıdır. Olgu şüphesiz Türkiye'ye özgü değildir. Dinamik, rekabetçi, yaratıcı ve yenilikçi özelliklerden yoksun bir sermaye sınıfının damgasını taşıyan az gelişmiş ve gecikmiş bir kapitalist gelişmenin ortak renkleri de söz konusudur. Sermaye sınıfı 1980'li yılların ortamında sanayiden kaçınarak devlet kaynaklı yeni vurgun olanakların geliştiği finans, müteahhitlik, turizm, arsa spekülasyonu gibi alanlara yönelmekte, bu intibakı sağlayanlar ayakta kalmakta, diğerleri ise tasfiye edilmektedir. Neoliberal dogmatizm, liberal ortamda rant avant oluşumundaki artışı devletin yeterli derecede küçülmemesine bağlıyor. Ne var ki, yukarıda A ve K şıkları ile değinilen 10 adet rant avanta biçiminin en önemlilerini bu yaklaşımla yok etmek mümkün değildir. Aksine bunları yok etmenin en etkili yöntemi belki de devleti büyütmek ve daha etkili ve aktif hale getirmektir. Devlet yatırım yaptıkça, reel kaynak kullandıkça ve bunları özel sektör kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirdikçe ihale sistemi ve buna bağlı rant avanta oluşumu var olacaktır. Bunu önlemenin yolu mantıksal olarak yatırımların ihale sistemi yerine emanet sistemiyle gerçekleşmesi, kamunun cari alımlarının ise DMO, TZDK ve kitler gibi yine kamuya ait bir alt sektör tarafından sağlanan bir düzenlemedir. Bu kamunun bir genişlemesidir. 80 sonrasının en yaygın rant avanta alanını oluşturan kentsel arsa rantlarını tavsiye etmenin yolu, kent planlamasını yok etmek değil, kent arazisini kamulaştırmaktır. Doğrudan doğruya liberal döneme özgü rant oluşturma biçimleri, özelleştirme, koyu borsa ilişkileri, Merkez Bankası'nın overnight piyasada bankalara kaynak aktarımı, finansal serbestliğinden kaynaklanan krizlerin banka şirket kurtarmaya yol açan sonuçları, bu alanlarda liberal modelin terk edilmesiyle ortadan kalkacaktır. Yani daha fazla liberalizm değil, daha fazla kamu kontrolü. Bu saptamaları iktisat politikası önerileri olarak yorumlamamak gerekir. Amacımız sadece bütün pisliklerin kaynağı devlettir sloganının tutarsızlığını vurgulamaktır. Ancak bütün bunların dışında belki de rant avantı ortamının son bulmasının gerekli ve en etkili koşulu, kamu yönetiminin güçlendirilmesi, etkili yüksek maaşlı belli bir özelliğe sahip uzmanlaşmış meslek memurlarından oluşması ve bu bürokrasinin canlandırılması ve yeniden oluşturulması, burjuvazi ile siyasi iktidar arasında etkili bir denetim katmanı oluşturmasıdır. Bu da kamu yönetiminin güçlendirilmesi, yani devletin bu anlamda daha aktif ve etkili hale gelmesi demektir. Medyatik iktisatçılara sorular. Herhalde farkındasınız. Medyatik iktisatçılar, IMF'ye verilen niyet mektubunun ardından bir iyimserlik coşkusuna kapıldılar. Bu tür coşkuları geçmişte neoliberal dalganın her yükselişinde, örneğin Özal'lı yıllarda hep gözledik. Kendilerine 3-5 aykırı soru yönelsek acaba nasıl yanıt verecekler? Kulakları tıkalıdır ama yine de deneyelim. korumacılığın ve devlet müdahalelerinin Türkiye ekonomisine rant ve haksız kazançlar yarattığını, iktidara yakın iş çevrelerinin lehine, ücretlerinin ve emek yoğun sektörlerin özellikle tarımın aleyhine sonuçlar verdiğini ileri sürdünüz ve iktisadi sosyal işlevleri bakımından devleti küçültmenin, dışa açılmanın bayraktarlığını yaptınız. Son 20 yıl içinde hemen hemen tüm iktidarların benimsediği serbest piyasa ekonomisinin ne demekse bu çarpıklıklara son vereceğini iddia ettiniz. O halde söyleyiniz. Nasıl oluyor da rant avantaj ve vurgun oluşumu açısından ve kaynak tahsisinin giderek artan alanlarının iş adamları siyasi iktidar mafya üçgeni tarafından kapatılması bakımından son 20 yıl bir benzerine Cumhuriyet tarihi boyunca rastlanmamıştır? Ve nasıl oluyor da önerdiğiniz politikaların en ödünsüz uygulandığı yıllarda reel ücretler ve çiftçinin eline geçen göreli fiyatlar göçmüş, sanayi sektörünün kar marjları İthal ikameci döneme göre çarpıcı boyutlarda açılmıştır? Uzun yıllar boyunca özelleştirmeyi, ulusal ekonominin etkinliğini arttırmak, kit zararlarından kaynaklanan kamu açıklarını ortadan kaldırmak ve sermayeyi tabana yaymak gibi gerekçelerle savundunuz. Aynı sektördeki kitlerle özel kuruluşları etkinlik verim bakımından ve özelleştirme öncesinde sonrasında karşılaştırılan, kit açıklarının anatomisini çıkaran nicel incelemelerini için görmezlikten geldiniz? Kamu veya devlet işletmelerini blok satışlarla sicili bozuk iş adamlarına devretmenin sermayeyi tabana yayma sloganıyla taban tabana zıt olduğunu nasıl göz ardı ettiniz? Bu göstermelik amaçları tamamen terk eden, özelleştirmeyi sadece borç servisini karşılayacak bütçe açıklarını kapatmanın bir aracı olarak gören niyet mektubunun açık yaklaşımı karşısında niçin sesiniz çıkmıyor? Leke taşımayan, şaibesiz kaç özelleştirme uygulaması gösterebilirsiniz? Mafya iş adamı siyasetçi bağlantılarının en çok açığa çıktığı uygulama banka özelleştirmelerinde gerçekleştiği halde ve bir cumhuriyet anıtı olan Sümer Bank'ın kaderi ortadayken, devlet bankaları özelleştirilmeli sloganında hala ısrar ederken yüzünüz hiç kızarmıyor mu? Dış dünyaya ile cari işlemlerinde, yani mal ve hizmet ticaretinde, faiz, kar, ücret, gelir ve giderlerinde son 10 yıl boyunca Türkiye'nin açıklarının toplamı 12 milyar doların altında olduğu halde dış borçlarımız nasıl olup da 60 milyar dolar artmıştır? Son 21 ay boyunca dış dünyaya karşı cari işlem fazlası veren bir ekonomiyi yönetenler anlaşılan bir niyet mektubunu imzalayarak IMF'den uluslararası finans çevrelerinden niçin dış kaynak istiyorlar? Tarımsal destekleme, sosyal güvenlik sisteminin geleceği, özelleştirme, tahkim konularında hangi hakla IMF'ye güvence verilmektedir? Devlet destekli bir hortumlama mekanizmasına dönüştüğü ortaya çıkan 8 özel bankanın kullanacağı kamu kaynaklarıyla özel sektöre verilen sübvansiyon ve teşvikleri toplayınız. Bunları iş borç faizlerine de ekledikten sonra elde edeceğiniz tutarı tarımsal destekleme ve sosyal güvenlik kurumlarına yapılan transferlerle karşılaştırınız. Kara delik sıfatına hangisi layıktır? Ve borç stokunu geçmiş veya gelecek borçlanmaya ait faizleri etkili bir biçimde vergileyerek bu kara deliği kapatmaya dönük her öneri veya girişimini niçin baltaladınız? Yıllardır Türkiye ekonomisinin istikrara ulaşamamasının ardındaki ana neden olarak popülizmi gösterdiniz. Yani size göre işçiye, memura, emekliye, köylüye, gecekonduluya, seçimden seçime, kartvizitle, geçici veya o kahrolası sosyal devlet safsatası nedeniyle sürekli olarak verilen her ödün Türkiye'nin felaketi olmaktadır. Ekonomide durumdan sadece borsa indeksine, repo faizlerini ve döviz fiyatlarını anladığınız için sanayi üretiminin bir önceki yıla göre %3.1 düştüğünü belirlendiği geçen hafta içinde borsanın rekor üstüne rekor kırmış olması elbette sizce önem taşımayacaktır. Emeğiyle yaşayan ve farkında değilsiniz ama sizi de yaşatan insanlar hiç olmasaydı ekonomi ne güzel yönetilecekti. Hatta ekonomi sadece IMF'ye karşı sorumlu teknokratlar tarafından yönetilseydi ne güzel olurdu değil mi? Popülizmin Türkiye'de yarım yamalak işleyen temsili demokrasinin toplumsal tabanını oluşturduğunu, onu ortadan kaldırmanın ağır politik ve ideolojik sonuçlarını niçin göremiyorsunuz? Almadan verme anlamındaki popülizmi demokrasiyi geliştirerek aşmak isteseydiniz, bunun tek yönteminin alarak vermek yani sermayeyi ve zenginleri vergileyerek sosyal devleti geliştirmek olduğunu görmeniz gerekmez miydi? Boşuna yanıt beklemeyelim. Küreselleşen dünya klişesi, eleştirel düşüncenin yerini alınca bu türden sorulara yer yoktur ki yanıtları aransın. Sermaye birikimi ve tasarruflar. Ekonomi hangi yönde gelişiyor? İyiye mi kötüye mi gidiyor? İktisat basını bu soruları her gün tartışıyor. Tartışırken de borsada, enflasyonda, son ihalelerdeki ortalama faizlerde, kamu kesimi borçlanma gereksiniminde, Merkez Bankası rezervlerinde gözlenen gelişimleri başarı göstergeleri olarak kullanıyor. Bu tür bir tartışma gündeminin önemini yatsımak haddimize düşmez. Ama ekonominin orta ve uzun dönemdeki büyüme hızını, gelişim doğrultusunu ve yapısal dönüşümünü belirleyen temel değişkenlerin, sermaye birikim oranı ve profiliyle tasarruf oranlarıyla, bölüşüm değişkenleriyle bağlantılı olduğunu arada bir hatırlatmakta da yarar vardır. Kısa dönem içinde dönüp duran iktisat söyleminin zaman zaman dışına çıkarak bu temel değişkenlere eğilmek uyandırıcı ve uyarıcı olabilir. Biz de sermaye birikimi ve tasarruflar üzerine duracağız. Sermaye birikim oranı, iktisadi büyümenin temel belirleyicilerinden biridir. Bunu sabit sermaye yatırımlarının milli gelir içindeki payı olarak tanımlıyoruz. Yatırımlar sonunda iç ve dış tasarruflara eşit olur. Yatırımlarla iç tasarruflar arasında büyük bir kopukluk yoksa ekonomik büyüme esas olarak ulusal kaynaklara bağlı olarak gerçekleşiyor demektir. Aradaki fark büyüdükçe ekonominin dış kaynaklara, dış tasarruflara yani dış sermaye girişine bağımlılığı artar. Gelişim biçiminde bu türden farklılıkları kavrayabilmek için yurt içi tasarruflarının milli gelir içindeki payını izlemek gerekir. Bu göstergeler son yıllarda hangi doğrultuda gelişti? Ne gibi sonuçlar ortaya çıktı? Aşağıda Devlet Planlama Teşkilatı'nın verilerini kullanarak sabit sermaye yatırımlarıyla yurt içi tasarrufları milli geliri oranları birkaç yıl etrafında toplayarak sunuyorum. Seçtiğimiz yılların özelliklerini de kısaca açıklayalım. İlk olarak 1978-80 krizinden önceki bir zirve noktası olarak 76-77 ortalamasını alıyoruz. İkinci olarak özel destekli 12 Eylül rejiminin Türkiye'ye getirdiği bir dip nokta olarak 84'ü kullanıyoruz. ANAP iktidarlarınca izlenen büyüme konjüktürünün zirve noktası olarak 1987-88 ortalamasını 3. olarak veriyoruz. Ve son olarak da 32 sayılı kararla sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesinin sonuçlarını içermesi bakımından da 1989-97 ortalamalarını önceki dönemlerle karşılaştırıyoruz. Bu özet tablo üzerinde 3 yorum yapmak yerinde olacaktır. 1. yorum, yatırımların milli gelirdeki payı ile ilgili. 78-80 krizini özel destekli 12 Eylül rejiminin yöntemleriyle geçiştirme çabası, sermaye birikimini ciddi biçimde düşürmüş ve 84'te bir dip noktasına getirmiştir. Yatırımlar, ANAP'ın genişleme konjonktüründe kısmen canlanmış ancak yine de 76-77'deki birikim oranlarına ulaşılamamıştır. 1989'da başlayan ultra liberal dönemde ise yatırım oranları yeniden aşılmaya başlamıştır. Ancak bu noktada bir düzeltme de gerekiyor. Bu hesaplamayı cari fiyatlarla yapıyoruz. Eğer sabit fiyatlarla yapsaydık yani 76-77'deki yatırımları ve milli gelirin örneğin 87'nin fiyatlarıyla ölçseydik 70'li yıllardaki yatırımların payını çok daha yüksek %30'ların üzerinde bulacaktık. Zira 79 ile 87 arasında toptan eşya fiyatları 17 misli, milli gelir deflatörünün temsil ettiği genel fiyat düzeyi 18 misli arttığı halde kamu yatırımlarının maliyeti 26 misli, özel yatırımların maliyeti ise 21 misli artmıştır. Demek oluyor ki 77'yi izleyen 20 yıl boyunca yatırımların payında gerçekleşen reel, sabit fiyatta aşınma, yukarıdaki tabloda gözlenen 2-3 puanlık aşınmanın çok daha üzerindedir. 2. yorum, tasarruf oranlarıyla ilgili. 1997 yılına gelindiğinde adam başına milli gelir 20 yıl öncesini sabit fiyatlarla %40 oranında aşmaktadır. Adam başına milli gelir arttıkça tasarruf oranlarının da artması beklenir. Nitekim 1950 ile 1976-77 arasındaki gelir artışlarına paralel olarak yurt içi tasarrufların oranı da hemen hemen 10 puan artmış, %12'den %22'ye doğru yükselmiştir. 1977'den 20 yıl sonra ise Türkiye çok daha yüksek bir gelir düzeyinde hala 20 yıl öncesinin tasarruf oranını sürdürmektedir. 3. yorumsa sermaye hareketlerine açılmanın makroekonomik etkileriyle ilgilidir. Bu açılım görüldüğü gibi yatırım oranlarını bir miktar aşındırmıştır ancak daha da önemlisi yurt içi tasarruflarla ilgilidir. 1989-97 ortalama tasarruf oranları 1987-88'in 4 puan gerisindedir. Bu kısa vadeli sermaye girişlerinin esas olarak ulusal tasarrufları kovalayıp kaçırdığını gösterir. Farklı bir ifadeyle 32 sayılı kararla başlayan sıcak para dönemi, yatırım oranlarının da bir miktar aşılması dikkat alınırsa esas olarak tüketim artışlarını beslemiştir. Bir yandan büyük ölçüde faiz yükünden kaynaklanan kamu tüketimindeki genişleme, bir yandan 1989-93 yıllarının ücret maaş artışları, bunları ek olarak ucuzlayan ithal tüketim malları ve hızla gelişen tüketici kredileriyle desteklenen özel tüketim artışları, milli gelir içinde tüketim harcamalarının payını yükseltmiştir. Ekonominin büyüme potansiyeli üzerindeki kalıcı olumlu etkileri ise yoktur. Sermaye birikiminin profili ve yatırımların verimliliğine ilişkin gelişmeler hangi doğrultudadır? Bunu bir sonraki yazında ele almak istiyorum. Yatırımların dağılımı ve verimliliği. Son 20 yıl boyunca Türkiye'de yatırım ve tasarruf oranları hangi yönde değişmiştir? Bir önceki yazımızda bu sorunun üstünde durduk. O yazıda ortaya çıkan saptamaları kısaca tekrarlayalım. 1. Son 20 yıl içinde sermaye birikim oranı düşmüştür. 2. Milli gelirdeki artışlara rağmen ulusal tasarruf oranları hala 20 yıl öncesini aşamamıştır. 3. Sermaye hareketlerinin serbestleştirmesiyle başlayan sıcak para dönemi, yurt içi tasarruf oranlarının düşmesine yol açmış, kısacası yatırımları değil tüketim artışlarını desteklemiştir. Bu yazımızda da yatırımların sektörler arası dağılımını ve yatırımların verimliliğini ele almak istiyorum. Bunlar niçin önemlidir? Milli gelirden yatırımlara ayrılan payın artışı bize sadece üretim kapasitesindeki genişlemeyi verir. Bu da ulusal ekonominin üretim potansiyelinin ne kadar arttığını gösterir. Bu potansiyelin ne kadar kullanılacağı bir yandan talep hareketleriyle bir yandan da yatırımların profiliyle yakından ilgilidir. Üretimin bileşiminin yani ekonomik yapının hangi doğrultularda gelişeceği ise yatırımların sektörler ve üretim kolları arasında dağılımına bağlıdır. Nihayet her sektör teknolojik ve ekonomik özellikleriyle diğerlerinden ayrılır. Öyle ki belli bir yatırım hacminin sağlayacağı üretim artışı her sektörde farklıdır ve farklı sürelerde gerçekleşir. Yatırımların sektörler arası dağılımı bu nedenle toplam sermaye birikiminin verimlilik etkinlik derecesini de etkileyecektir. Sabit sermaye birikiminin ana sektörler arası dağılımı 77-97 arasında nasıl değişti? Ben bu bilgiyi 1. Ekonominin 3 üretken sektörünü yani tarım, imalat, sanayi ve madenciyi birleştirerek 2. Enerji ve ulaştırma sektörlerini altyapı adı altında toplayarak 3. Konut yatırımlarını diğerlerinden ayırarak ve 4. Tüm diğer sektörleri hizmetler başlığı altında toplayarak aşağıda sunuyorum. Oranlar sözü geçen yatırımların milli gelir içindeki paylarıdır. Yatırımların profilinde ortaya çıkan tabloyu kısaca yorumlayalım. 20 yıl içinde yatırımların ekonominin 3 temel üretken sektörlerinden aldığı pay 6 puan kadar düşmüş. Buna karşılık altyapı, konut ve hizmet yatırımlarının milli gelirden payları birer ikişer puan artmıştır. 1997'ye geldiğimizde konut yatırımları ekonominin faal nüfusunun çok büyük bir bölümünü bünyesinde barındıran tarım, sanayi ve madencilik yatırımlarının üstüne çıkmıştır. Bu durum toplam yatırımların yüzde dağılımı biçiminde ifade edilirse daha da çarpıcı biçimde ortaya çıkar. 1977'de toplam yatırımların yaklaşık %46'sı ilk 3 sektöre gitmekteyken bu sektörlerin payı 20 yıl sonra %27'nin altına indi. Öte yandan özel sektör yatırımları içinde konutun aldığı pay 1997'de %36'dır ve bu oran 1988, 89 ve 93'te %50'yi geçmiştir. Yatırımlar sanayiden çok konuta giderse gitsin ne olmuş yani diyebilirsiniz. En azından 3 şey olmuş. Birincisi, Türkiye'de konut yatırımlarının ne kadarı halkın gerçek barınma gereksinimini karşılamakta, ne kadarı yazlık ev, ikinci konut ve lüks villa yapımına gidiyor. Bu sorunun yanıtını ben bilmiyorum. Bildiğim tek şey var. Artan konut yatırımları sayesinde Tekirdağ'dan Mersin'e kadar Türkiye kıyılarının yılın 11 ayında boş duran binalarla donanmış olduğudur. İkincisi, tarım, imalat, sanayi ve madencilik Türkiye ekonomisinin ticarete açık sektörlerini oluşturur. Bu sektörlerin hem Türkiye'de hem dış pazarlarda, Çin'den Kanada'ya kadar tüm ülkelerin ürünleri karşısında rekabet güçlerini korumaları ve arttırmaları zorunludur. Rekabet gücünü artırabilecek temel etken verim artışlarıdır. Verim artışlarının gücünü artırabilecek iki dayanağından biri söz konusu edilen üretim kolunda sabit sermaye yatırımlarıyla teknolojinin yenilenmesidir. İkincisi ise tüm insan gücünün niteliğini yükselten yatırımlardır. Bu alanda geride kalırsanız rekabet gücünü işçi çıkartarak ücret bastırmaları, reel devalüasyonlar ve yapay teşvikler gibi geçici yöntemlerle bir süre ayakta tutabilirsiniz ama er veya geç tökezlemeniz kaçırılmaz olur. Üçüncüsü ise sermaye birikiminin bu sektörlerin dışına kayması, karayolları ve konut gibi olgunlaşma dönemi uzun, reel getirisi düşük alanlarda yoğunlaşması, yatırımların ortalama verimliliğinin düşmesine yol açmıştır. Yatırımların verimliliği marjinal sermaye hasıla katsayısı ile ölçülür. Ancak aralarında ters yönlü bir ilişki vardır. Yani marjinal sermaye hasıla katsayısı yükseliyorsa yatırımların verimliliği düşmektedir. DPT toplam sabit sermaye yatırımları için marjinal sermaye hasıla katsayısını çeşitli dönemler ve sektörler itibariyle hesaplamıştır. 1973-77'de marjinal sermaye hasıla katsayısı Türkiye için 5.7, imalat sanayi için 6.7'dir. 90-94'te ise Türkiye ortalaması 7.5'a çıkmakta, imalat sanayi katsayısı ise 6.2'ye düşmektedir. Kısacası, sermaye birikim oranlarının düşmekte olduğu bir dönemde yatırımlar, en verimli sektörün sanayinin dışına kaymıştır ve yatırımların ortalama verimliliği kısmen de bu nedenle düşmüştür. Ekonominin önümüzdeki yıllardaki büyüme potansiyelinin olumsuz etkilendiği açıktır. Bu sorunları tekrar iktisat politikası tartışmalarının gündemine getirmekte çok gecikmiş değil miyiz? Yakın takibe davet mektubu. Önümüzdeki 1,5 yıl boyunca IMF uzmanları Türkiye'yi yakın takibe alacaklar. Her 3 ayda bir gelerek ekonomik durumu denetleyecekler.